Ayrım 71.
Sayfa 551. Gayet ciddi, bir saattir bekliyorum sizi Krasotkin dedi. İki çocuk alana doğru yürüdüler. Kolya, geç kaldım diye karşılık verdi, kurtulamadım bir türlü. Benimle çıktın diye dövmezler ya seni. Hoppala, evde dayak yemem ben. Perezvon da yanınızda mı? Yanımda. Onu da mı götüreceksiniz oraya? Evet. Ah, Jüçka olsaydı. Olamaz, çünkü Jüçka yok artık, kayıplara karıştı. Smurov birden durdu. Ah, şöyle yapsak olur mu acaba? İlyuşa'nın söylediğine göre Jüçka da Perezvon gibi uzun tüylü, duman renkliymiş. Ona da bu Jüçka'dır desek belki inanır ha? Öğrenci yalandan kaçınır, bu bir. İyilik için bile olsa yapmaz böyle bir şey, bu iki. En önemli olan da umarım benim geleceğimi kimseye söylememişsindir orada. Smurov göğüs geçirdi. Tanrı korusun, o kadar aklım vardır. Ama Perezvon'la avutamazsın onu. Bak ne diyeceğim. Babası şu yüzbaşı var ya, hamam lifi, bugün ona kırmızı burunlu, halis bir medalyan enik getireceğini söyledi. İlyuşa'yı bununla avutabileceğini sanıyor ama nerede? İlyuşa nasıl? Çok kötü, çok. Bence vereme yakalandı. Kendisi bilmiyor ya, soluması pek garip. Geçen gün yataktan kaldırıp biraz dolaştırın beni demiş. Kaldırıp çizmelerini giydirmişler, ayakta duramamış. Gördün mü babacım demiş. Kaç kez söyledim sana, çizmelerim eskidi, yürüyemiyorum onlarla diye. Çizmelerinin altı delik diye yürüyemediğini sanmış. Oysa dermansız olduğu için duramamış ayakta. Bir hafta daha yaşar yaşamaz. Herzenstube bakıyor ona. Şimdi gene zengin oldular, artık çok paraları var. Dalavericiler. Kimler? Doktorlarla yardımcıları. Tıbbı kabul etmiyorum ben. İşe yaramayan bir uğraş. Ama gene de inceleyeceğim onu. Hepinizin insanlık damarları mı kabardı ne? Sınıfça taşınıp duruyorsunuz oraya galiba. Hayır, her gün giden 5-10 kişiyiz. Çok sayılmayız. Beni şaşırtan da Alexey Karamazov'un durumu. Abini yarın ya da öbür gün öylesine ürkütücü bir suçtan yargılayacaklar. Onunsa kendini çocuklarla bir takım gereksiz duygulara bırakacak kadar zamanı var. Hiç de öyle değil. Sen de barışmaya gidiyorsun ya İlyuşa'yla. Barışmaya mı? Ne gülünç bir söz. Hem davranışlarımı kimsenin yorumlamasına izin vermem ben. Smurov birden yükseltti sesini. Seni görünce ne çok sevinecek İlyuşa. Senin gelebileceğini aklının ucundan geçirmiyordu. Niçin, niçin o kadar inat ettin? Bu seni ilgilendirmez cici çocuk. Ben kendi isteğimle gidiyorum oraya. Ama sizleri Alexey Karamazov götürdü. Demek ki fark var arada. Hem nereden biliyorsun bakalım? Belki onunla barışmak için gitmiyorum. Saçma bu söylediğin. Hiç de Karamazov götürmedi bizi. Kendiliğimizden gitmeye başlamıştık. Evet, gerçi önceleri Karamazov'la gidiyorduk. Bunda şaşılacak bir şey de yok. Önce birimiz, sonra hepimiz gittik. Ziyaretimize pek sevindi babası. Biliyor musun, İlyuşa'ya bir şey olursa çıldırır. Oğlunun öleceğinin farkında. Bizlerin İlyuşa ile barışmamıza da çok sevindi. Seni sordu İlyuşa, başka bir şey söylemedi. Zavallı yüzbaşı ya çıldırır ya da asar kendini. Eskiden beri yarı delidir zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? İyi adamdır yüzbaşı. Yanılmışlar onun için kötü diyenler. Bütün kabahat o baba katilindeydi. Ne dersen de şu Karamazov benim için bir bilmece. İstesem şimdiye dek çoktan tanışmıştım onunla. Ama bazı konularda gururlu olmayı severim. Üstelik onunla ilgili bir düşüncem var, bunu incelemem gerekiyor. Kolya mağrur bir tavırla sustu. Smurov da susuyordu. Smurov'un Kolya Krasotkin'in yanında kendini pek küçük gördüğü, onunla bir olmayı düşünmeye bile cesaret edemediği belliydi. Şimdi de büyük bir merak sarmıştı onu. Kolya kendiliğinden gittiğini söylüyordu. Demek Kolya'nın oraya gitmesinde özellikle bugün bir esrar vardı. Pazar alanından geçiyorlardı. Köylerden gelmiş bir sürü araba, kümes hayvanı doldurmuştu her yanı. Kentli kadınlar üstü kapalı sergilerinde simit, iplik ve benzeri satıyorlardı. Bu çeşit pazarlara kentimizde nedense panayır derler. Yılda birçok kereler kurulur bu panayırlar. Perezbon son derece keyifli, sağa sola koşuyor, bir şeyler koklayıp duruyordu. Karşılaştığı öteki köpeklerle aşırı bir istekle her köpek gibi koklaşıyordu. Kolya birden, ''Gerçeklerin gözlemini severim.'' dedi. ''Köpeklerin birbirleriyle nasıl koklaştıklarını gördün mü? Bu onların yaratılışında vardır.'' ''Evet, pek garip bir şey.'' ''Hiç de garip değil, yanıldın.'' Kişioğlu kör inançları etkisiyle ne denli garip sayarsa saysın, doğada garip hiçbir şey yoktur aslında. Köpeklerin de düşünme, eleştirme yetenekleri olsaydı, insanların onların efendilerinin aralarındaki toplumsal ilişkilerde, kendileri için en azından bizim onların ilişkilerinde gördüğümüz kadar gariplikler görürlerdi. Evet, en azından. Bunu gene söylüyorum. Çünkü bizim yaşantımızda da birçok budalalıkların olduğu inancındayım. Rakitin'in düşüncesidir bu. İlginç bir düşünce. Ben sosyalistim, Sumurov. Sosyalist ne demektir ki? Herkes eşittir, her şey toplumundur, evlenme diye bir şey yoktur. Din ve yasalar kişilerin isteğine göre değiştirilebilir ve benzeri. Bunları anlayacak kadar büyümedin, daha küçüksün. Amma da soğuk var. Evet, -12 derece. Demin ısı ölçere bakmıştı babam. Farkına vardın mı Sumurov? Kışın ortasında derece 15'e hatta 18'e düştüğünde şimdiki gibi soğuk olmuyor sanki. Birden soğuklar bastırdığında kar az olunca derece 12 bile olsa daha soğukmuş gibi geliyor insana. Soğuğa henüz alışamamış olmamızdır bunun nedeni. Kişioğlunun hayatında alışkanlığın büyük önemi vardır. Devlet yönetiminden tut da en basit şeye kadar böyledir bu. En büyük güç kaynağı alışkanlıktır. Aa, şu köylüye bak, ne garip bir adam. Kolya arabasının yanında soğuktan eldivenli ellerini birbirine vuran, sevimli yüzlü, gocuk giymiş, uzun boylu bir köylüyü gösteriyordu. Uzun kumral sakalı ince ince buz tutmuştu. Köylünün yanından geçerlerken Kolya yüksek sesle laf attı. Köylüye bak hele, sakalı donmuş. Adam ağırbaşlı, sakin. Yalnız benimki değil, herkesinki donmuş dedi. Sumurov uyardı Kolya'yı. Takılma adamcağıza. Aldırma, kızmaz, iyidir. Hoşça kal Matvey. Güle güle. Gerçekten Matvey mi senin adın? Evet, bilmiyor muydun yoksa? Nereden bileyim, attım öyle. Ah seni gidi, okullusun muhakkak. Evet. Sopa atıyorlar mı sana okulda? İşte. Acıtıyor mu? Oldukça. Kolya göğüs geçirdi. Hey gidi günler. Hoşça kal Matvey. Güle güle, iyi bir delikanlısın. Çocuklar uzaklaştılar. Kolya iyi bir adamdı dedi. Halkla konuşmasını çok severim. Ona hak vermekten de haz duyarım. Niçin yalan söyledin okulda sopa atıyorlar diye? Gönlü hoş olsun diye. Neden? Sana bir şey söyleyeyim mi Sumurov? Birisinin anlamadığı bir konuda durmadan sorular sormasından hoşlanmam ben. Ne kadar sorarsa sorsun, ne kadar anlatırsan anlat, akla ermez de ondan. Köylüye göre okulda sopa atılır, atılmalıdır da. Sopa atılmayan okul, okul mudur diye düşünür. Kalkıp bizde sopa atılmadığını söyleseydim üzülecekti zavallı. Ama senin aklın ermez böyle şeylere. Halkla konuşurken çok dikkatli olmak gerekir. Yalnız kafa tutmadan konuş. Yoksa o günkü kaz olayına döner gene. Korkuyor musun? Gülme ama Kolya, vallahi korkuyorum. Babam çok kızıyor. Seninle dolaşmamı yasakladılar. Korkma, bugün bir şey olmaz. Kolya üstü kapalı sergilerden birindeki kadına seslendi. Merhaba Natasha. Pek yaşlı sayılamayacak kadın kaşlarını çattı. Ne Natasha'sı? Maria'dır benim adım. Maria olması daha iyi. Hoşça kal. Ah domuzun yavrusu, bir karış boyu var, konuşmasına bakın şunun. Kolya o kadına değil de kadın ona takılıyormuş gibi kolunu salladı. Zamanım yok şimdi, bırak beni. Gelecek pazara anlatırsın. Ne anlatacakmışım sana gelecek pazara diye bağırdı Maria. Kendi gelip takıldı piç kurusunun, bir de söylediğine bakın. İyi bir sopa çekmeli sana ki öğrenesin sağa sola sataşmanın ne demek olduğunu. Maria'nın yakınındaki sergilerde satış yapan kadınlar gülmeye başlamışlardı. Tam o sırada dükkanlardan doğru satıcı kılığında gençten bir adam koşarak geldi. Öfkeliydi. Uzun lacivert bir kaftanı, başında kasketi vardı. Koyu kumral saçları dalgalı, uzunca çopur yüzü solgundu. Dışarılıklı olduğu belliydi. Aptalca bir heyecana kapılmıştı. Yaklaşır yaklaşmaz yumruğunu sallamaya başladı kolyeye. Öfkeyle, ''Tanıdım seni'' diye bağırdı, ''Tanıdım.'' Kolya dikkatle süzdü onu. Bu adamla ne zaman, nerede çatıştığını anımsayamamıştı. Nasıl anımsasındı? Her önüne gelenle çatışıyordu sokakta. Alaylı, ''Tanıdın mı?'' diye sordu. Adam aptal gibi hep aynı şeyi söylüyordu. ''Tanıdım seni, tanıdım.'' ''İyi ettin. Şimdi zamanım yok, hadi hoşça kal.'' ''Gene ne halt karıştırmaya gidiyorsun?'' diye bağırdı adam. ''Bilirim seni. Gene bir dolap çevireceksindir.'' Kolya durdu, adamı yukarıdan aşağı süzerek, ''Ne halt karıştıracağım, seni ilgilendirmez.'' dedi. ''İlgilendirmez mi?'' ''İlgilendirmez ya.'' ''Peki kimi ilgilendirir, kimi? Söylesene kimi?'' ''Trifon Nikitici.'' Genç adam hala heyecanlı, aptal aptal baktı Kolya'nın yüzüne. ''Hangi Trifon Nikitiç?'' Kolya mağrur bir tavırla bir kez daha süzdü onu. Birden ciddi, ''Voznesenye'ye gittin mi hiç?'' diye sordu. Adam afallamıştı. ''Hangi Voznesenye'ye?'' Kolya daha sert sormayı sürdürüyordu. ''Peki Sabaneyev'i tanıyor musun?'' ''Sabaneyev mi? Hayır, tanımıyorum.'' Kolya birden, ''Canın cehenneme öyleyse'' dedi. Hızla sağa dönüp Sabaneyev'i bile tanımayan bir salakla konuşmaktan iğreniyormuş gibi hızlı adımlarla yürüdü. Heyecanı hala geçmeyen genç adam birden toparlandı. ''Hey, dur bakalım, kimmiş o Sabaneyev?'' Sonra satıcı kadınlara döndü, yüzlerine aptal aptal baktı. ''Ne diyor bu yahu?'' Kadınlar gülüştüler, içlerinden biri, ''Cin gibi çocuk'' dedi. Genç adam sağ kolunu sallayarak sinirli bir sesle durmadan, ''Hangi Sabaneyev'miş dediği?'' diye soruyordu. Kadınlardan biri durumu anladı sonunda. ''Kuzmiçlerin yanında çalışan Sabaneyev olacak, evet.'' Genç adam dik dik baktı kadına. Başka bir kadın, ''Kuzmiçlerin mi?'' ''Trifon değil ki adı onun. Kuzma Kuzmiç'tir o. Oysa çocuk Trifon Nikitiç dedi. Demek ki o değil.'' O dakikaya dek sessiz durup konuşmaları ciddi bir tavırla dinleyen üçüncü bir kadın karıştı söze. ''Ne Trifon ne de Sabaneyev'tir o. Çijov'tur adı. Alexey Ivanı Çijov.'' Öteki, ''Evet'' dedi. ''Çijov'tur o.'' İyice şaşıran genç bir ona bir buna bakıyordu. ''Peki niçin sordu bunu bana, söyler misiniz? Sabaneyev'i tanıyor musun?'' diye niçin sordu? ''Yerin dibine batsın Sabaneyev, ne bileyim kimin nesi olduğunu.'' Kadınlardan biri, ''Ne aptal adamsın!'' diye bağırdı. ''Sabaneyev değil, Çijov dedik ya, Alexey Ivanovich Çijov, anladın mı? Kimmiş bu Çijov? Söylesene kimmiş, biliyorsan söyle.'' Uzun sırık gibi biri, upuzun saçları vardır. Yazın pazara çıkardı. ''Peki ne yapacağım ben Çizof'u?'' ''Ben ne bileyim Abudala.'' Başka bir kadın karıştı söze. ''Ne yapacağını kendin bilmelisin. Bize değil sana söyledi bunu aptal. Yoksa gerçekten tanımıyor musun onu?'' ''Kimi?'' ''Çijov'u.'' ''Senin de Çijov'un da Allah belanızı versin. Geberteceğim o yerden bitmeyi. Alaya aldı beni.'' ''Çijov'u mu gebertecekmiş? O seni gebertmesin de çok aptalsın.'' ''Çijov'u değil hanım, Çijov'u değil, ne fesatsın. Deminki çocuğu geberteceğim. Getirin onu buraya, yakalayın. Alay etti benimle.'' Kadınlar kahkahalarla gülüyorlardı. Kolya mağrur adımlarla iyice uzaklaşmıştı. Smurov yanı sıra yürüyor, ikide bir dönüp arkasına bağırıp çağıran kalabalığa bakıyordu. Kolya'nın yanında başı belaya gireceğinden korkuyordu ama pek neşeliydi. Kolya'nın vereceği yanıtı bile bile, ''Hangi Sabaniyev'i sordun ona?'' dedi. ''Ne bileyim ben, akşama dek bağırışıp dururlar şimdi. Toplumun her sınıftan aptallarını harekete geçirmeye bayılırım. Al sana bir aptal daha, şu köylüyü söylüyorum. Kulağına küpe olsun, aptal bir Fransızdan daha aptal bir şey yoktur dünyada'' derler ya, Rus suratının da hatırı sayılır doğrusu. Söz gelişi şuna bak, aptal olduğu yüzünde yazılı değil mi? Bırak onu şimdi Kolya, geçelim. Dünyada bırakmam, hızımı aldım bir kez. Hey, günaydın babalık. Yanlarından ağır adımlarla geçmekte olan ablak yüzlü, sakallarına ak düşmüş iri yarı köylü, sabah sabah kafayı çektiği belliydi, başını kaldırıp Kolya'ya baktı. Sakin, işin alayında değilsen günaydın dedi. Kolya gülümsedi. Ya alayındaysam? Canın sağ olsun, alay da edebilirsin. Eğlenmek her insanın hakkıdır. Kusura bakma, şaka yaptım. Tanrı bağışlasın seni. Sen bağışlıyor musun? Elbette, hadi yolunuz açık olsun. Akıllı bir adama benziyorsun. Köylü hep o ağırbaşlı tavrıyla birden, senden akıllıyım dedi. Kolya biraz şaşaladı. Pek sanmam. İnan buna. Belki de öyledir. Öyledir öyle. Hoşça kal babalık. Güle güle. Kolya kısa bir sessizlikten sonra Sumurov'a döndü. Köylüler çeşit çeşittir dedi. Böyle akıllısına toslayacağımı nereden bilebilirdim? Halkın zekasını kabule her zaman hazırım. Uzaklardan büyük kilisenin saatinin 11:30 vurduğu duyuldu. Çocuklar adımlarını sıklaştırmışlardı. Yüzbaşı Snegirev'in evine kadar olan hayli uzun yolu hemen hiç konuşmadan yürüdüler. Eve 20 adım kala Kolya birden durdu, Smurov'a önden gitmesini, Karamazov'u dışarı çağırmasını söyledi. Önce koklaşmamız gerek diye ekledi. Smurov itiraz edecek oldu. Ne diye çağıralım canım? Doğrudan gir içeri, seni görünce çok sevinecekler. Bu soğuk havada dışarıda tanışmayı da nereden çıkardın? Kolya sert bir tavırla, küçüklere böyle davranmayı pek severdi, kesti sözünü. Onu buraya soğuğun için çağırdığımı biliyorum ben. Smurov verilen emri yerine getirmek için koşarak gitti. 4. Jutka. Kolya yüzünde son derece ciddi, gururlu bir anlatım, duvara yaslanıp Alyosha'yı beklemeye koyuldu. Çoktandır istiyordu onunla tanışmayı. Çocuklardan onunla ilgili çok şey işitmişti. Ama o güne dek Alyosha'ya karşı pek ilgisiz görünüyor, hatta ondan söz ettiklerinde Alyosha'yı eleştiriyordu. Oysa içten içten istiyordu onunla tanışmayı. Alyosha üzerine anlatılanlarda cana yakın, çekici bir şeyler vardı. Bu yüzden Kolya için o an pek önemliydi. Önce kendini küçük düşürmemesi, başına buyruk olduğunu göstermesi gerekiyordu. Yoksa 13 yaşında olduğumu sanır, beni de öteki çocuklarla bir tutar. Hem ne diye ilgileniyor acaba bizim çocuklarla? Karşılaştığımızda soracağım bunu ona. Boyumun bu kadar kısa olması da öyle kötü ki. Tuzikov benden küçük ama boyu benimkinden uzun. Ama yüzüm zeki bir çocuk yüzü. Yakışıklı değilim, iğrenç suratlı olduğumu biliyorum ama zeki bir anlatımı var yüzümün. Duygularımı da pek belli etmemeliyim. Hemen kucaklaşmaya başlarsak sanır ki, tüh öyle düşünürse ne iğrenç bir şey olur. Serbest görünmek için olanca gücüyle çalışırken böylesine heyecanlıydı Kolya. En çok canını sıkan iğrenç suratlı olması değil boyunun kısalığıydı. Odasının bir köşesinde duvara geçen yıl kurşun kalemle boyunu işaretlemişti. Her iki ayda bir heyecanla boyunun ne kadar uzadığını ölçüyordu orada. Ama ne yazık ki pek yavaş uzuyordu boyu. Bazen umutsuzluğa düşürüyordu onu bu. Yüzüne gelince hiç de iğrenç değildi. Tam tersine oldukça sevimli, çilli, beyaz, biraz solgun bir yüzü vardı. Pek iri olmayan ama canlı, gri gözleri, yürekli, çoğu zaman da duygulu bakıyorlardı. Elmacık kemikleri biraz çıkıktı. Dudakları ince ama kırmızıydı. Küçük, kalkık bir burnu vardı. Aynaya baktığında kendi kendine, "Burun demeye bin şahit ister, ne çirkin şey," diye mırıldanır. Her zaman nefretle ayrılırdı aynanın önünden. Arada "yüzümün de zeki olduğunu sanmam," diye geçirirdi içinden. Ne var ki hep boyuyla yüzünü düşündüğünü sanmak da doğru olmaz. Aynanın karşısında ne denli öfkeli, sinirli olursa olsun, oradan ayrılır ayrılmaz hemen unutuverirdi bu öfkesini. Onun deyimiyle ülküye, gerçek yaşama bırakırdı kendini. Alyosha çabuk geldi, hemen Kolya'ya yaklaştı. Alyosha'nın yüzünde sevinçli bir anlatım olduğunu birkaç adımdan fark etmişti Kolya. Keyifli, "beni gördüğüne sevindi mi yoksa," diye geçirdi içinden. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim. Bizim bıraktığımızdan bu yana pek değişmişti Alyosha. Cübbeyi atmıştı, pek hoş bir redingot giyiyordu. Başında yumuşak bir kasket vardı. Saçları kısa kesilmişti. Bütün bunlar pek yakışmıştı ona. Yakışıklı bir genç olmuştu. Sevimli yüzü her zaman neşeliydi. Ama sakin, sessiz bir neşeydi bu. Onun içeride oturduğu kıyafetiyle paltosuz dışarı çıkması şaşırtmıştı Kolya'yı. Acelesi olduğu belliydi. Elini Kolya'ya uzattı. "Sonunda gelebildiniz. Hepimiz sabırsızlıkla bekliyorduk sizi." Kolya biraz heyecanlı, "Şimdi öğreneceğiniz bir takım engellerim vardı," diye mırıldandı. "Sizinle tanıştığıma çok sevindim gene de. Hanidir pek istiyordum sizinle tanışmayı, çok şey duydum hakkınızda." "Nasıl olsa tanışacaktık bir gün. Ben de sizin hakkınızda çok şey duydum. Ama buraya gelmekte geç kaldınız. Söyler misiniz durum nasıl içeride?" "Ilyusha çok kötü, hiç ümidim yok." Kolya heyecanlı, "ne diyorsunuz?" diye bağırdı. "Tıbbın dalavereden başka bir şey olmadığını kabul edin Karamazov." "Ilyusha sık sık anıyor sizi, inanır mısınız? Sayıklıyor bile. O güne, bıçak olayına kadar onun için çok değerli bir insan olduğunuz belli. Başka bir nedeni daha var bunun. Sizin mi bu köpek?" "Evet, Perez Bondur adı." Alyosha tuhaf tuhaf Kolya'nın gözlerinin içine baktı. "Jüçka değil mi? Nasıl sırra kadem bastı şu köpek, anlamadım gitti." Kolya esrarlı bir gülümsemeyle, "Jüçka olsaydı pek sevinecektiniz biliyorum," dedi.